Ayrım 9.
Ancak Baba Malrux İstanbul'dan ne zaman ayrılmıştır? Orta Asya'ya ne zaman ulaşmıştır? Bu konularda ayrıntılı bir bilgi yoktur anılarda. 2 ay sonra babam Gazne'deydi diye başlamaktadır bu konuyla ilgili bölüme Andre Malrux. Yani Baba Malrux Gazne'ye Hindistan ve Kabil üzerinden anca 2 ayda ulaşabilmiştir galiba. Enver Paşa'nın Edirne'ye 23 Temmuz 1913'te girdiği ve bu başarısından dolayı da 5 Ocak 1914'te paşalığa yükseltilerek Harbiye Nazırlığı'na getirildiği, 5 Mart 1914'te de saraya damat olduğu düşünülürse sanırız Baba Malrux da en erken 1914 yaz başlarında böyle bir geziye çıkmış olsa gerektir doğrusu. Yani Avrupa'nın en bunalımlı günlerini yaşadığı yıllardır. Ama ne var ki Orta Asya'daki insanların haberleri bile yoktur bunlardan. Nitekim Baba Malrux'la daha gezinin ilk durağında bu acı gerçekle burun buruna gelince büyük bir düş kırıklığına uğramıştır. Çünkü halifenin damadı ve Hristiyanları yenmiş muzaffer kumandan Enver Paşa'nın adını duymuşlardır belki. Ama kesinlikle büyük tehlikelere atılmamak koşuluyla ve iyi bir ücret almadan kimsenin hiçbir şey uğruna dövüşmeye niyeti yoktur doğrusu. Hatta bütün bu koşullar yerine de gelmiş olsa, şayet karşılarına İngilizler çıkacak olursa gene biraz düşüneceklerdir. Bu düş kırıklığına karşın Baba Malrux gene de Gazne'de Türk olmadığını anlayan bir delinin elinden canını zor kurtarmak pahasına kah Pamir'den aşağılara inmiş, kah Güney kumlarına geri dönmüş, bir bozkırtan ötekine, bir o handan bir bu hana koşmuş durmuştur. Ama hep aynı kaçamaklı, ikircikli sözler, aynı üzüntü, aynı boşluktur. Bu ilkel İslam dünyasında hanlar güçsüzseler vergi veriyor, güçlüyseler vergi alıyorlardır. İran'dan Semerkant'a kadar göçebe olsun, yerleşmiş olsun, bütün bu insanları birleştiren tek şey ise Kur'an'dır. Bu nedenle Turan uğruna dövüşmek ve bunun gibi sözcüklerin, kavramların hiçbir anlamı yoktur bu insanlar için. Ve sonuçta Baba Malrux, Gazneli delilerin, çöl eşkıyasının, İngiliz ajanlarının elinden canını zar zor da olsa kurtarmıştır ama ne var ki bu kez de belalı bir dizanteri yapışmıştır yakasına. Ama gene de Rus sınırına Buhara'ya yolladığı adamların dönmesi için beklemiştir bir ay daha. Sonra Peşaver üzerinden Karaşi'ye ulaşmış ve bulduğu bir yük gemisiyle hemen ülkesine dönmüştür. Turancılığın sonunun felakete varacağından hiç şüphesi yoktur artık. Ama Enver Paşa'ya bir şey söylememiş, sadece döneceğini duyurmuştur. Konuşmanın yazılı raporlardan daha inandırıcı olduğunu düşünmektedir çünkü. Niyeti Reichsbach'ta ya da Strasbourg'da bir klinikte 2-3 hafta dinlendikten sonra İstanbul'a gitmektir. Fakat ilginç bir rastlantıyla gemi Süveyş'e ulaştığında Enver Paşa Filistin'de Yafa'dadır. Hemen miltelgraf çekerek Port Said limanına onu görmeye gider. Andre Malrux'un belirttiğine göre oldukça uzun sürmüştür görüşme. Enver Paşa kesinlikle inanmamıştır Baba Malrux'un anlattıklarına. Gerçeği göremediğini, aldandığını düşünmektedir. Dostu Turan'ı görememişse dostun gözleri kördür öyleyse. Ve sonuçta konuşmayı öfkeyle kesip ayağa kalkmış, Makedonya'da isyan çıkardığımız zaman kaç kişiydik biliyor musun diye bağırmıştır yüzüne. 300 kişi. Turan kendini bilmiyorsa ona bu bilinci vermek de bize düşer. Baba Malrux kem küm edip keşke bir başka arkadaşınızı yollasaymışsınız filan diyerek biraz sitecem edecek olunca da doğru önce bir Müslüman yollasaymışım demiştir küstah küstah. Enver Paşa bu konuşmadan sonra gerçekten Orta Asya'ya bir başkasını daha göndermiş midir acaba? Doğrusu bu olayların tam 1. Dünya Savaşı'nın patladığı günlerde geçmiş olması gerektiği düşünülürse başka bir kimsenin gönderilmemiş olması sanırız akla daha yatkındır. Ama ilginçtir gerek Turan düşünden gerekse güvendiği birini oralara gönderme fikrinden de asla vazgeçmemiştir galiba. Çünkü Şevket Süreyya Aydemir'den öğrendiğimize göre Enver Paşa bu düşüncesini savaşın patladığı günlerde karargahındaki genç bir subay, binbaşı olan Kazım Karabekir'e de açmıştır. Hatta Şevket Süreyya bu anılara bakarak Enver Paşa'nın bu görevi dolaylı bir biçimde Kazım Karabekir'e de önerdiği görüşünü savunmaktadır. Ama bu anların asıl önemli yanı, görevin ona da önerilip önerilmemiş olmasını ışık tutmasından çok, Enver Paşa'nın Turan Düşü'nün giderek nasıl bir yayılımcı tutku haline dönüştüğünü göstermesidir galiba. Kazım Karabekir, Şevket Süreyya'nın da sözünü ettiği ve içinden alıntılar yaptığı Harbe Nasıl Girdik adlı anılarında olayı şöyle anlatmaktadır. Enver Paşa benden büyük bir İran haritası istedi. Hemen getirdim. Ortadaki masanın üstüne ve tam cihetine yaydım. Üstüne pergelimi de koydum. Enver Paşa yerinden kalktı. Haritaya kısa bir göz gezdirdikten sonra Tahran üzerine şehadet parmağını koydu. Birkaç kereler oraya parmağını tık tık vurdu. Sonra da söze başladı. Kazım, biliyor musun ne düşünüyorum dedi. Bir fırka, tümen, askerle en kısa yoldan şu Tahran'ı işgal etmek. İran'ı bu suretle Rus nüfuzundan kurtardıktan sonra İran'da olduğu gibi Türkistan, Afgan ve Hindistan'da da Rus ve İngilizler aleyhine hareketler yaptırmak. Diğer bir fırka ile de Tebriz üzerinden Dağıstan'a yürüyerek Kafkas İslam memleketlerini Ruslar aleyhine harekete geçirmek. Bu fırkaya bizim Halil'i, amcası Halil Paşa'yı münasip görüyorum. Fakat Tahran'a gidip Hindistan'la, Afganistan'la, Türkistan'la meşgul olacak kimi tayin etmeliyim diye kendisine sorduğunu yazmaktadır. Kısacası daha 36 yaşındayken generalliğe yükselen ve saraya damat olarak Harbiye Nazırlığı'na ve Osmanlı ordusunun başkomutan vekilliğine getirilen Enver Paşa, doğrusu daha sonraki yıllarda da Turancılığından hiç ödün vermemiştir. Her ne kadar 1918 yenilgisinin öfkesiyle güya komünist olduğunu da söylemiş, hatta Bakü kurultayına da katılmıştır. Ama 1921'de daha ilk fırsatta yeniden Türkistan'a geçerek oradaki aşiretleri Kızıl Ordu'ya karşı ayaklandırmaya çalışmıştır. Nitekim 1922'de de Orta Asya'da Buhara dolaylarında Kızıl Ordu ile giriştiği bir çatışmada vurularak ölmüştür. Enver Paşa ve Şark Kurnazlığı. Görüldüğü gibi Enver Paşa gerçekten de sözcüğün tam anlamıyla büyülenmişçesine Turancılık adına bile bile ölümün üstüne yürümüş ve Turan yolunda can vermiştir. Oysa Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa adlı monografisinde o hiçbir zaman açık bir Turancı olmadı demektedir. Türkistan'a ölüme gitmesini de 1918 sonlarında kendisine verilmiş bir Türkistan raporuna bağlamakta ve bu teşebbüsünde ona belki bu Türkistan raporu ilham vermiş olacaktır diye yazmaktadır. 1917 Ekim devriminden sonra Çarlık Rusyası sınırları içindeki Kürt kökenli Azeri ve Kafkas halkları gibi Orta Asya'daki Türklerin de gözleri İstanbul'a çevrilmiş ve Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre önce Türkistan'dan gelen bir heyet Enver Paşa'ya Türkistan'la ilgili bir rapor vermiştir. Ve bu raporda Rus ihtilalinden beklenen ümitlerin boşa çıktığı vurgulanarak bugün arzumuz, emelimiz bütün Türklüğün birleşmesidir. Bu mualla, yüce, kutsal, emel, küçük, büyük bütün halkın ve sınıfların en kutsal gayesidir. Duygumuzun, maksadımızın ulviyet ve meşruiyetini fedakar ve genç Türkiye'nin bugün iş başında bulunan milliyetçi vatanperverleri hiç şüphesiz takdir ederler. Zira o vatanperverler biz biliyoruz ki bizlerde henüz doğmuş olan bu mukaddes emeli, o bütün Türklüğün milli birliğini zaten çoktan hayatlarının gayesi saymışlardır denilmektedir. Gene aynı kaynakta verilen bilgilere göre, işte Şevket Süreyya Aydemir'e göre Enver Paşa bu heyetle görüştükten ve bu rapordan sonra Türkistan ve Orta Asya Türkleri konusuyla da ilgilenmeye başlamıştır. Çünkü İslamlık, İslam Birliği, kutsal cihat ve Müslümanlar ile ilişkiler onun düşünce ölçülerinde daima ön planda olmuştur. Güney Kafkasya'da bile yalnız Azerbaycan Türkleri için değil, Kuzey Kafkas Müslümanları için de çalışmıştır. Sürekli bir İslam ordusu kurma düşüyle yaşamıştır. Moskova'da da Doğu Halkları Kurultayı'na Türk delegesi olarak değil, Kuzey Afrika Müslümanlarının temsilcisi olarak katılabilmek için İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı adı altında bir birlik oluşturma girişimlerinde bulunmuştur. Fas, Tunus, Cezayir ve Trablusgarp inkılaplarını temsilen konuşacaktır. Ayrıca Şevket Süreyya'nın açıklamalarına göre Enver Paşa'nın Türklük ve Türkler hakkında da galiba doğru dürüst bir bilgisi yoktur. Hatta Türkistan hakkındaki bilgisi de askeri ortaokullarda okunan coğrafya kitaplarındakinden daha geniş olmasa gerektir. Çünkü çocukluğunun hayallerinde hürriyet kahramanı olarak yaşayan, 1. Dünya Savaşı'ndaki başkumandanı ile bir rastlantı sonucu Bakü'de tanışmış ve belki de bir saat kadar kendisini dinleme onuruna kavuşmuştur. İşte bu görüşmelerinde paşa arada sözü Türkistan'a da getirmiştir. Sık sık da Türkistan'da bizi çok severlermiş demiştir. Salt bu tümce bile o yerler hakkında neler bildiğinin anlaşılması için galiba yeterlidir. Nitekim Zeki Velidi Togan da Yeni Türkistan adlı kitabında Paşa Bakü Aşgabat yolu ile Buhara'ya geldi. Beni davet etmişti. Ben Buhara yakınında bulunuyordum. Kalktık Buhara'ya geldik. 1921 Ekim'inin 24. günüydü. Enver Paşa'yı ilk defa görüyordum. Türkistan Buhara hakkında benden malumat istedi. Görüyordum ki Enver Paşa mücadeleye girişmek istediği Türkistan hakkında hatta coğrafyaya ve istatistiğe ait Avrupa neşriyatından bile haberli değildi. Bir insanın bu kadar meçhulat içinde nasıl kendini maceraya atabileceğini hayret etmek elden gelmezdi. Atımı atladım, Semerkant'a yollandım diye yazmıştır. Doğrusu Enver Paşa'nın o günün koşullarında Orta Asya ve Türkistan hakkında coğrafya ders kitaplarında okuduklarından öte bir şey bilmemesi galiba pek de yadırganmasa gerektir. Ama Türkçülük düşüncesinin daha 1911 yılında İttihat ve Terakki Partisi'nin resmi ideolojisi haline getirildiği düşünülürse, partinin kurucusu ve yöneticisi Enver Paşa'nın ta 1918 yılında Türkistan heyetiyle görüşünceye dek Türkçülük, Turancılık, Orta Asya Türkleri, Türkistan ve bunun gibi kavramları duymamış, hatta ilgilenmemiş olması da sanırız olanaksızdır. Kuşkusuz bu kavramları duymuş, hatta onlarla ilgilenmiş olmasını Turancılığının kanıtı saymanın da olanağı yoktur. Fakat ilginçtir, Andre Malrux'tan öğrendiğimiz yeni tanık Baba Malrux, Enver Paşa'nın Turancılığı konusunda Şevket Süreyya ile aynı görüşte değildir kesinlikle. Onun daha 1913'lerde Turancı görüşlere sahip olduğunu, örneğin Edirne'den Çin'e kadar Orta Asya'daki bütün Türkleri birleştirme düşleri gördüğünü öne sürmektedir. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi. Sanırız Şevket Süreyya Aydemir'in gerek Andre Malrux'un bu kitabından gerekse Baba Malrux'un Enver Paşa'nın danışmanı olduğundan haberi yoktur. Çünkü ansiklopedilerde belirtildiğine göre Andre Malrux'un Altenburg'un Ceviz Ağaçları adlı bu kitabı 1943 yılında çıkmıştır. Sabahattin Eyüboğlu da bu kitabın bizimle ilgili bölümlerini 1965 yılında Turan Yolu adıyla dilimize aktararak yayınlamıştır. Enver Paşa'nın birinci cildinin yayım tarihi ise 1970'tir. Görüldüğü gibi Aydemir'in bu kitaplardan gerçekten haberi olmasa gerektir. Haberi olsa sanırız en azından Sabahattin Eyüboğlu'nun ön sözde yazdıklarına değinmemesi olanaksızdır galiba. Çünkü Eyüboğlu ön sözde yakın tarihimizi iyi bilen Türk aydınlarına Enver Paşa'nın böyle bir dostu olup olmadığını sordum. Çoğu Malrux uydurmuş dedi diye yazmaktadır. Doğrusu titiz bir araştırmacı olan Şevket Süreyya'nın kitabında bu konuya hiç değinmemiş olmasına da bakılırsa Türkçe kaynaklarda Enver Paşa'nın böyle bir danışmanı bulunduğundan belki gerçekten hiç söz edilmemektedir demek. Anılarda belirtildiğine göre konuşmanın yazılı rapordan daha inandırıcı olacağı düşüncesiyle Baba Malrux Enver Paşa'ya bir rapor göndermeyip gezi izlenimlerini Port Said Limanı'nda kendisine sözlü olarak aktardığı için mi arşivlerimizde de bir belge yoktur kim bilir. Enver Paşa da kendisine anlatılanlardan hoşlanmadığı için bu gerçeklerin yazılı hale getirilerek arşivlere konmasına izin vermemiştir ola ki. Fakat bütün bunlar Baba Malrux'un Enver Paşa'nın danışmanı olarak Orta Asya'ya görevli gittiği gerçeğini çürütecek yeterlikte kanıtlar değildir elbette. Yani bizce hiç kuşku yok ki Şevket Süreyya bu olaylardan habersiz olduğu için Enver Paşa'nın 1918'den sonra Turan düşleri görmeye başladığını öne sürmüş olsa gerektir mutlaka. Ama ne var ki Enver Paşa'nın da bütün öteki Osmanlı aydınları gibi Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı yenilgilerinin bozgunluğuyla ta 1912'lerden beri habire bir uçtan öteki uca savrulup durduğu da unutulmamalıdır doğrusu. Örneğin 1922'de Orta Asya bozkırlarında Turan uğruna Kızıl Ordu'ya karşı savaşırken can veren Enver Paşa, Bilindiği gibi 1919'larda da Moskova'ya girebilmek ve Lenin'in desteğini alarak Türkiye'ye dönebilmek için anti-emperyalist, hatta Bolşevik olduğunu söylemekten bile çekinmemiştir. Öyle ki Salt bu amaçla Bolşevik Partisi'nin yöneticilerinden Zinoviev'in yanında 1920 yılında Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kurultayı'na güya delege olarak katılmış ve yoldaşlar diye başlayan konuşmalar da yapmıştır. Bir nevi af dilemiştir, bir nevi hizmet arz etmiştir. Görüldüğü gibi Enver Paşa Mustafa Kemal'den daha anti-emperyalist biri olduğunu Bolşevikleri inandırabilmek için işi Doğu kurnazlığına vurmuş ve Orta Asya Türkleri ile Türkistan'la ilgili düşüncelerinden kesinlikle söz etmemiştir Rusya'da kaldığı sürece. Hatta daha da ilginci, Moskova'da bir yandan Mustafa Kemal'in yerine Ankara'ya gidebilmek için Lenin'in desteğini sağlamaya çalışırken öte yandan da ona Ankara'ya mektuplar yazarak kendisine silah ve para sağlayabilmek için burada bulunduğunu iddia etmiştir. Ne ki gördüğümüz kadarıyla Lenin de Enver Paşa'nın ne Anadolu'ya dönmesine yardımcı olmuştur hemen, ne de ta Sakarya Savaşı'nın sonuna dek Sovyet Rusya'dan ayrılmasına izin vermiştir. Mustafa Kemal'in seçeneği olarak onu bir anlamda yedek tutmuştur sanki. Nitekim Mete Tunçay'da Ali Fuat Paşa'nın anılarına gönderme yaparak aynı görüşü savunmakta ve Sakarya zaferine kadar Sovyetler Türk askerlerinin Yunanlılara karşı başarısızlığa uğramasından ve Ankara'nın emperyalistlerle uzlaşmasından çekinmişlerdir. Onun için 1921 ortalarında yenilgiye uğrarsa Enver Paşa'yı Mustafa Kemal'in yerine geçirmeyi düşünmüşlerdir diye yazmaktadır. Aynı sayfadaki dipnotunda da Sakarya Savaşı'ndan önceki Yunan ileri hareketinin Rusları endişelendirmesinden yararlanan Enver Paşa, Çiçerin'le görüşmüş ve 16 Temmuz'da Mustafa Kemal'e ağır bir mektup yazdıktan sonra Batum'a gelmiş ve Anadolu'ya girme hazırlıklarına başlamıştır. Fakat Sakarya'da zafer kazanılması üstüne Ankara hükümetinin ihtarıyla Ruslar Enver Paşa'yı zorla durdurmuşlar ve 19 Eylül'de halifenin sözde sosyalist damadı Batum'dan ayrılmıştır denilmektedir. Oysa Şevket Süreyya Aydemir aynı görüşte değildir. Söz konusu incelemesinde verdiği bilgilere göre Enver Paşa kendi istenciyle gelmek istemesinin yanı sıra sanki biraz da görevli olarak gönderilmiştir. Çünkü yanında yalnız Doktor Nazım olduğu halde trenle gizlice gelmiştir Batum'a. Orada kendisi için yapılmış bir hazırlık filan da yoktur. Ne törenle karşılanmıştır ne de kalması için bir yer hazırlanmıştır. Sadece ilk gece bir eve götürülmüş, ertesi günden itibaren ise kendisi için istasyondaki bir kör hata çekilmiş 1030 numaralı vagonda kalmıştır sürekli olarak. Yolculuk boyunca yanında bir de refakat memuru bulunmuştur ama kendisini vagona yerleştirdikten sonra ortadan yok olmuştur birden. Artık gizlice gözetleseler gerektir. Paşa o mihnetli günlerinin Haziran anılarını günü gününe yazmıştır. Batum'un rutubetli havasıyla rutubetli sıcağı altında 1030 numaralı vagonun o dar, pis, susuz ve sıcakla sinekten bunalınan kuru kompartımanında hayat dayanılmazdır. Vagonda ne cibinlik, ne örtü, ne kullanılacak eşya, ne de yiyecek vardır. Üstelik Ermeni komitecileri ise kaynaşıp durmaktadır Batum'da. Bu sebeple Enver Paşa kendini açığa da vuramamaktadır. Yoksa bir teşhis onu Ermeni komitecilerinin kurşunlarına hedef kılar. Enver Paşa'da söz konusu kaynakta belirtildiğine göre tuttuğu günlüğünde yalnız geceleri el ayak kesilirken Batum İslam Mahallesi'ndeki işkembeci dükkanına kadar gidebiliyorum. Gıdam bundan ibaret ama bir gece bu mahallede de beni eski bir Türk zabiti tanıdı. Yani artık tanındım, görüldüm diye yazmıştır o günlerle ilgili olarak. Görüldüğü gibi Enver Paşa'nın Ankara hükümetinin isteği üzerine Ruslarca Anadolu'ya girmekten zorla vazgeçirildiği tezlerine katılabilmek bizce gerçekten olanaksızdır. Kuşkusuz Enver Paşa'nın Moskova'ya gelmesi, oradan kendisine yönerge biçiminde mektuplar göndermesi Mustafa Kemal'i de dehşetli tedirgin etmiştir mutlaka. Hatta bu tedirginlikle olsa gerek Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya mektuplar yazdırarak Enver Paşa'nın eniştesi Kazım Orbay'ın da ordu kurmay başkanlığı görevinden alınmasını istediği de bilinmektedir. Kısacası Enver Paşa anlaşıldığı kadarıyla Rusya'da kaldığı sürece hep Anadolu'ya dönme hesapları yapmıştır. Ama nedense ciddi bir girişimde de bulunmamıştır. Şevket Süreyya Aydemir de Enver Paşa'nın Batum'da gerek Türkiye'ye geçme, gerek parti ve benzeri teşebbüslerle Anadolu'ya sızma teşebbüslerinin ciddi bir ağırlık alamadığını, Ruslardan da ciddi destek gördüğü yolunda ortada işaretler bulunmadığını belirtebiliriz demektedir. Hatta Enver Paşa'nın Anadolu'ya geçme girişimlerini Rusların desteklemesi şöyle dursun, tam karşıtı onun Rusya'dan ayrılmasına özellikle izin verilmemiş olduğu görüşünü savunanlar da vardır. Örneğin gene Şevket Süreyya'dan öğrendiğimize göre eski İttihatçılardan Moskova'ya Enver Paşa'nın çağrısıyla gelmiş, İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı Kongresi delegelerinden Şekip Arslan da anılarında Enver Paşa'nın Rusya'da Bolşevikler tarafından Anadolu'ya ve Mustafa Kemal'e karşı elde bir koz olarak tutulduğunu yazmaktadır. Profesör Hikmet Bayur da gene aynı kaynaktaki açıklamalara göre Ekim 1971 tarihli Belleten'de çıkmış Mustafa Supi ve Milli Mücadele'ye el koymaya çalışan Başı Dışarıda Akımlar adlı yazısında Rus hükümeti Mustafa Kemal'i kendi işine gelecek surette bir barış yapmaya zorlamak için Enver'i ona karşı bir tehdit vasıtası olarak kullanmak kararındadır demektedir. Nitekim Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Sovyet hükümeti Ankara'yı artık resmen tanıyıp bir büyükelçi atayınca Enver Paşa da ilginçtir. Daha Batum'da sessizce hem solculuktan hem de Anadolu'ya dönme düşlerinden vazgeçivermiş ve Turancılığını yeniden anımsayıp bu kez de Orta Asya'daki Türk boylarını komünizme karşı ayaklandırmak için Hazer üzerinden Türkistan'a geçmiştir. Görüldüğü gibi Enver Paşa'nın siyasal düşüncelerinde ve davranışlarında bilimsel bir bütünlük ve tutarlılık bulabilmek oldukça zordur. O bunalımlı günlerde olayların anaforuna kapılıp tıpkı bir güz yaprağı gibi Turancılıktan solculuğa, solculuktan Turancılığa bilinçsiz savrulup durmuştur. Doğrusu solculuğunun tipik bir doğulu kurnazlığı olduğundan da galiba kuşkulanabilmek bile olanaksızdır. Ama Turancılığı için de aynı şeyleri söyleyebilmek söz konusu mudur acaba? Enver Paşa'nın solculuğuyla Turancılığını aynı kefeye koyup ele alabilmenin, onları özdeşleştirebilmenin olanağı gerçekten var mıdır? Paşa'nın Turancılığı da tıpkı solculuğu gibi bazı kişileri kandırabilmek için düşünülmüş bir kurnazlık mıdır yani? Hani Enver Paşa'nın herkese çok iyi bilinen yeni bir Büyük İskender olma tutkusu ve bu nedenle Hindistan'ı fethedebilmek için nasıl yanıp tutuştuğu düşünülecek olursa, doğrusu Turancılığının da tıpkı solculuğu gibi bir kurnazlık olabileceğinden kuşkulanmamak da olanaksızdır ilk bakışta. Ama ne var ki Turancılık da olsa Osmanlı aydınları için salt bir düşünce akımı, bir ideoloji, bir siyasal davranış biçimi filan değildir sanki. Değerli düşünür Sabahattin Eyüboğlu'nun da Turan yoluna yazdığı ön sözde belirttiği gibi sanırız her düşünceyi kolayca bir din haline getiren doğulu yanımız gene depreşi vermiş ve o bunalımlı günlerde bu kez de Turancılığı bütün siyasal anlamlarından soyutlayıp gökselleştirerek dokunulmaz kılmıştır. Ona sanki büyülü, gizemli bir çekicilik kazandırmıştır.